Sayım kitabının 5. bölümüne geldi. Konu tazminat ve kıskançlık sunusu. Belki de bunun o kadar ilginç bir kitap olmadığını düşünüyorsunuz. Ama bu konuda fikrinizi değiştireceğinizi umarım. Bu kitapta ilginç materyal olduğu kadar yazılanlar bizim bugünkü hayatımıza da konuşmaktadır. Daha önceki çalışmalarımızda çöl yolculuğuna hazırlık olarak İsrail oğullarının nasıl düzene sokulduklarını okumuştuk. Bu hazırlık dönemi gerekliydi. Mesih imanlısı bugün anlamalı ki bu dünyada kalıcı değildir. Ve bu dünyanın ruhsal çölünde vatanı olan cennete sonunda varacağını bilerek yolculuk etmektedir. Bu hayattaki yürüyüş için her şey, her insan yerini almalıdır. Çöl hayatında olduğu gibi bizim bu dünyadaki hayatımızda da işimizde, tapınışımızda ve genel yaşayışımızda bir düzen olmalıdır. Şimdi kampın törensel temizlenmesiyle ilgili talimatlara geldik. Bu talimatlar 5. bölümden başlayarak 8. bölüme kadar devam edecektir. Şimdi bu arıtma konusuna geldiğimizde açıklamam gereken bir şey vardır. Tüm bu arıtmanın bir nedeni vardır. Kutsal bir Tanrı'ya hizmet ediyoruz ve bunu bilmemiz gerekir. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, cüzzam hastalığı veya akıntısı olan ya da ölüye dokunduğundan kirli sayılan herkesi ordugahın dışına çıkarsınlar. Erkeği de kadını da çıkaracaksınız. Aralarında yaşadığım ordugahlarını kirletmemeler için onları ordugahın dışına çıkaracaksınız. İsrail halkı denileni yaparak Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi onları ordugahın dışına çıkardı diyor Sayım 5. bölüm 1-4 ayetlerinde. Cüzzamlıyı kampın dışına çıkarmalıydılar. Günümüzde böyle bir şey yapılsa bunu acımasız bir davranış olarak görürüz değil mi? Ama o günlerde bunun belli bir nedeni vardı. Günümüzde mevcut olan tıbbi imkanlar o zaman yoktu ve hastalığın bulaşıcı niteliği bu önlemin alınmasına neden oluyordu ya da alınmasını gerektiriyordu. Bunun yanı sıra başka bir neden daha vardı. Tanrı aralarında olduğu için kamp kirletilmeyecekti. Tanrı bazılarının kamp dışı edilmelerini buyurmuştu. Bu kendilerini diğerlerinden daha üstün sayan kişiler tarafından yapılmadı. Ya da kendilerinin ruhsal açıdan diğerlerinden daha üstün gören kişiler tarafından uygulanmadı. Tanrı'nın buyruğuydu. Kampın dışında kimler kalmalıydı? İlkin cüzzamlı bu kategoriye girer. Leviler kitabında da gördüğümüz gibi cüzzam hastalığı günahı simgelemektedir. İçten bir patlayış, bedende belirtiler doğal insanın durumunu belirtir. Günah böyledir. İçten başlar ve insan hayatında etkilerini göstermeye başlar. Bedenden kaynaklanan günahın hakkından gelinmelidir. Şunu anlamalıyız ki, Tanrı'nın buyruklarına uyarak yaşayacaksak, onunla paydaşlık içerisinde kalacaksak, hayatımızda bir arınma, ruhsal bir temizlenme yer almalıdır. Geçenlerde alkolik olduğu bilinen bir vaazcının öldüğünü duydum ve bazıları bu adamın hayatlarını ne kadar bereketlediğini söylüyorlardı. Ben aynı fikirde değilim. Tanrı aldatılacak birisi değildir dostum. Bilinçli olarak günah içerisinde yaşamaya devam edersek Tanrı hayatımızı bereketleyemez ve bizimle birlikte yürüyemez. Çünkü Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir, kutsaldır o. Kutsallar topluluğunda Tanrı büyük bir korku uyandırır. Çevresindekilerin hepsinden ulu ve müthiştir. Bugün de bir sürü zorluklar, sorunlar, baş ağrıları ve hastalıklar hayatta bulunan ve üstesinden gelinmek istenmeyen günahların sonucudur. Mesih imanlısının hayatında günah varsa ve bu günahın devam etmesine izin verirse, bakın eninde sonunda o günah bir sürü sorun yaratacaktır. Kilise topluluğunda yani imanlılar topluluğunda insanların günahlarını gördüğümüz zaman ne yaparız? Genellikle görmezlikten geliyoruz. Oysa bu kesinlikle olmamalıdır. Günahı görmezlikten gelemeyiz. İsrail halkı arasında bazıları vardı ki kampın dışında kalmalıydılar. Yeşu kitabına geldiğimizde göreceğiz. İsrail kampında günah olduğu için bir kenti fethedemediler ve yenilgiye uğradılar. Neden? Çünkü orada günah vardı. Söz konusu kent Ay kentiydi ve Akan günah işlediği için zaferi kazanamadılar. İşlenen günah gizlenmişti. Bunun ortaya ışığa çıkarılıp ikrar edilmesi ve hakkından gelinmesi gerekiyordu. İnanıyorum ki Mesih imanlıları ve özellikle ruhsal önderler, vaizler, kutsal kitap öğretmenleri, müjdeciler hayatlarındaki günaha önem verip bunun ortadan kaldırılması için ilgilenirse Rab ruhsal bir uyanış gönderecektir. Rab o insanları, o topluluğu bereketleyecektir. Bedensel günahlar bir açıdan cüzzama benzer. Hayatındaki o günahın hakkından gelmedikçe Rab bereketlemeyecektir dostum. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki bir erkek ya da kadın insanın işleyebileceği günahlardan birini işler. Rab'be ihanet ederse o kişi suçlu sayılır. İşlediği günahı itiraf etmeli. Karşılığını beşte birini üzerine ekleyerek suç işlediği kişiye ödeyecek. Sayılar 5. bölüm 5-7 ayetler. Burada söz edilen şeyi yeni antlaşmada Zakkay adında birisi İsa Mesih'e iman ettiği zaman yapmıştı. Zakkay ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi. Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim. Aslında Zakkay ruhsal yasanın talep ettiğinden daha ileri gidip daha fazla tazminat veriyor. Verdiği zararın karşılığını ödüyordu. Sayım kitabından okuduğumuz son ayetlerden görüyoruz ki bir kişiye verilen zararın karşılığı ödenmelidir. Tövbe konusunda da aynı durum geçerlidir. Bir kişiye zarar verirsek sadece özür dilerim demek yetmiyor. Yapılan zararın karşılığı ödenmelidir. Tanrı ile Mesih imanlısı arasında sağlıklı bir ilişki olacaksa önce verilen zararın karşılığı ödenmelidir. Benim ile kardeşim arasında bir sürtüşme, uzaklaşma durumu varsa bunu düzeltmeden Tanrı'ya yaklaşamayız. Verilen zararın karşılığı ödenmelidir. Kardeşimizi bağışlayıp onun da bizi bağışlamasını sağlamaya çalışmalıyız. Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı kişiyi kurtuluşla sonuçlanan tövbeye götürür. Böyle bir tövbe pişmanlık vermez. Dünyanın acıları ise ölüm getirir diyor Elçi Pavlos 2. Korintoslar 7 ayet 10'da. Birçokları bugün tövbe etmenin sadece biraz gözyaşı döküp birisinden özür dilemekle olup bittiğini düşünür. Hayır. Hayır dostum. Gerçek tövbe bundan daha ileriye giden bir şeydir. Birisine zarar vermişse verilen zararın karşılığını mümkünse ödemek gerekir. Evet, günahlarımızı Tanrı'ya açıkça söylemeliyiz, itiraf etmeliyiz. Ancak unutmayalım ki bu konuda Rabbimiz şöyle dedi. Bu yüzden adağını sunağa getirirken orada kardeşinin sana karşı bir şeyi olduğunu hatırlarsan adağını, kurbanını orada sunağın önünde bırak git önce kardeşinle barış. Sonra gel adağını, kurbanını sun. Dünyanın görüş açısına göre insan bir hata yaptı mı özür dilesin, bir iki gözyaşı döksün bu yeter. Hayır, bu yetmez. Birisine zarar verilmişse o zararın karşılığı ödenmelidir. Korintoslulara yazılan mektupta dünyanın üzüntüsü denildiğinde aslında bu durum dile getirilir. Böyle bir tövbenin hiçbir anlamı olamaz. Eskiden Mississippi nehrinin kıyısında demir atmış bir tekne ve bu teknenin de küçücük bir buhar kazanı varmış. Ama çok güçlü bir de düdük sesi çıkarırmış. Bu tekne akıntıya karşı nehrin yukarısına doğru yola çıkarken düdüğünü öttürürmüş ama fazla buhar gücü olmadığı için nehrin yukarısına doğru gideceğine geri geri gidermiş. Küçücük kazan hem düdüğün öttürülmesine hem de teknenin yol almasına izin vermiyormuş. Bugün bu tekneye benzer bazı insanlar vardır. Onların tövbe edişi bu teknenin düdük öttürmesine benzer. Evet, günahlar için gözyaşı dökerler. Ama gerçek hayatta tövbenin belirtisi görülemiyor. Çünkü bir ilerleme gözükmüyor. Tanrı'ya gerçekten döndükleri görülemez. Verdikleri zararın karşılığını ödemiyorlar. Bundan dolayı iman hayatlarında hiçbir ilerleme kaydedilmiyor. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, eğer bir adamın karısı yoldan çıkar, ona ihanet eder, başka bir adamla yatar, kirlendiği halde bu olayı kocasından gizlerse ve tanık olmadığı için kadının yaptığı ortaya çıkmazsa, koca karısını kıskanır. Ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa, kadın suçluysa ya da suçlu olmadığı halde kocası onu kıskanır, ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa, adam karısını kahine götürecek. Karısı için sunu olarak onda bir efa arpa unu alacak. Üzerine zeytinyağı dökmeyecek. Günlük koymayacak çünkü bu kıskançlık sunusudur. Suçu anımsatan anımsatma sunusudur diyor Sayın 5. bölüm 11-15 ayetlerinde. Şimdi birkaç ayeti atlayacağız. Çünkü bu kişi hakkında herhangi bir kuşku varsa sorgulama sonucu bunun giderilmesi gerekecektir. Bu nedenle bir çeşit test yapılacaktır. Kadını Rabbin önünde durdurduktan sonra onun saçını açacak, anımsatma sunusu yani kıskançlık sunusunu eline verecek. Kendisi de lanet getiren acı suyu elinde tutacak. Sonra kadına ant içtirip şöyle diyecek. Eğer başka bir adam seninle yatmadıysa, kocanla evliyken yoldan çıkıp günah işlemediysen, lanet getiren bu acı su sana zarar vermesin. Sayım 5-18-19 ayetler arası. Bu ayetlere göre kadın acılık suyunu eline alıyor ve daha sonraki ayetleri okursanız göreceksiniz ki kadın suyu içecektir. Suyu içtikten sonra kadının karnı şişerse ve bacağı çürümeye başlarsa o kadın halk arasında lanetli sayılacaktı. Eğer günahı yoksa kendini kirletmemişse o zaman serbest bırakılacaktı. Bu test kadın üzerinde yoğun bir psikolojik baskı yaratıyordu. Özellikle kadın suçlu ise psikolojik baskı çok daha büyük olacaktır. Burada sormalıyız değerli dostum. Acaba neden adam bu sorgulamaya tabi tutulmuyor? Adam zina suçuyla sorgulanıyor olacaksa neden aynı test ona uygulanmıyor? Kutsal kitapta çifte standart yoktur. Bu durumda erkek karısından kuşkulanıyordu ve bu yüzden kıskançlık durumu ortaya çıkmıştı. Aynı durum erkek için de geçerli olabilir mi? Erkek de suçlu olabilir mi? Elbette olabilir. Levililerde görmüştük ve yasanın tekrarı kitabında da göreceğimiz gibi ya erkek ya da kadın zina suçunda yakalanırsa yakalandığı kişiyle birlikte taşlanarak öldürülecektir. Burada ayrım yok. İster kadın olsun ister erkek. Kutsal kitapta hiçbir zaman çifte standart uygulanmaz. O zaman yine sormalıyız, neden sadece kadın sınanıyor? Çünkü bu olayı bir resim olarak görmeliyiz, bir simge olarak görmeliyiz. Olay değerli dostum, Mesih ile kilisesi yani imanlılar topluluğu arasındaki ilişkiyi dile getirmektedir. Bizim Rabbimiz İsa Mesih kusursuzdur ve onun şahsı konusunda hiçbir kuşku olamaz. Onun sevgisi hiçbir zaman kuşku merceğinin altına alınamaz. Ve o hiçbir zaman günah işlemedi. Tertemiz, paktı. Ancak kilisenin yani imanlılar topluluğunun Rabbe olan sevgisi her zaman sadakat ölçeğinden geçemiyor. Kilise çok kez Mesih'e sadık kalmıyor. Ona ihanet ediyor. Ben bir çoban olarak değerli dostum, bir öğretmen olarak, kutsal kitap öğretmeni olarak hem kendimi hem de kilisedeki insanları çok iyi biliyorum. Bu nedenle hiç duraksamadan diyebilirim ki kilise Mesih İsa'ya her zaman sadık kalmıyor. Burada söz konusu kıskançlık sunusudur. Tanrı kıskanç olabilir mi? Evet, hem de nasıl? Tanrı kendisi kıskanç bir Tanrı olarak tanımlıyor. Kaç kez Rab ben Tanrınız kıskanç bir Tanrıyım diye sevgisinin derinliğini dile getirdi. Onun kıskançlığı yani Tanrı'nın kıskançlığı tabii ki insanın günah ile yozlaşmış duygularına hiç benzemez. İnsan genelde kendi bencilliğinden kaynaklanan duygulardan dolayı sağlıksız bir kıskançlık duygusu içerisinde olabilir. Ama Tanrı'nın kıskançlığı bambaşkadır. Tümüyle has ve katkısız bir sevgiden kaynaklanan bir kıskançlıktır. Bir bayan bana gelip de benim eşim hiç de kıskanç değildir dediği zaman ona şöyle demek istiyorum. Hanımefendi, sakın böyle söylemeyiniz. Eşiniz sizi kıskanmıyorsa, sizi belki de sevmediğinden dolayı kıskanmıyor. Ben olsam bunu hiç kimseye söylemem çünkü eşimin beni sevmediğini dünyaya ilan etmek niyetinde değilim. Bir adam gerçekten bir kadını seviyorsa onu kıskanacaktır. Sevdiğinden dolayı kıskanacaktır. Tabii kendi bencil çıkarından dolayı değil, eşini korumak için kıskanacaktır. Aynı durum bir bayan için de geçerlidir. Kocasını kıskanmıyorsa onu sevmiyor demektir. Ancak yukarıda da belirttiğim gibi bugünkü ailelerde ve kardeşler arasında olan kıskançlık tamamen bencillikten, yozluktan kaynaklanan kıskançlıklardır. Eşler arasında eşlerin birbirlerine ait olduklarını bilmeleri ve eşlerini kimselerle paylaşmak istemediklerini belirten kıskançlıktan söz ediyorum burada. İşte Tanrı buna benzer biçimde kilisesini kıskanır. Tümüyle sevgi gerekçelerine dayanan bir kıskançlıktır. O bizi en derin sevgiyle sever ve bizim de onu en derin sevgiyle sevmemizi ister. O bizim sevgimizin başka birisine ya da başka bir şeye, bir puta dönmesine hiç göz yummaz, hiç istemez. Bu durum gelişirse bizi tabi olarak kıskanacaktır. Sayım kitabında uygulanan kıskançlık testinde kadın suçsuz çıkarsa tamamıyla aklanırdı. Aslını inceleyecek olursak göreceğiz ki bu yasa kadını gereksizce kıskanan bir kocanın öfkesinden korumak için verildi. Kadının yararı için verilen bir yasaydı bu. Burada başka bir noktaya daha açıklık getirmek istiyorum. Tanrı sözü burada da açıkça diyor ki, evlilik içerisinde sadakat sadece gerekli değil, mutlaka kesinlikle olmalıdır. Kutsal sözde en ufak bir sadakatsizliğe bile yer verilemez. Günümüzde bunun uygulanmadığını, hatta bu sadakat meselesini ortaya atanlarla alay edildiğini görebiliriz özellikle Batı dünyasında. Evlilikte ara sıra başkalarıyla aşk macerası yaşamanın evliliğe baharat katmak gibi olduğunu ileri sürenler vardır ne yazık ki. Ne kadar saçma bir şey. Bu tamamen Tanrı'nın buyruğuna, sadakatine, sevgisine ters düşen çirkin bir şeydir. Kardeşim, evlilik çok ciddi bir birliktir. İki beden gerçekten bir oluyor. Tanrı'nın gözünde karı koca bir beden olarak görünür. Şimdi bu bir bedenin bir parçası kalkıp da bir başkasıyla zina işlerse o bedene ne olacaktır? Yırtılırcasına bir ayrılma, bir bölünme olacaktır. Evlilik yatağını kirleten kişiyi Rab sorumlu tutacaktır. Bundan %100 emin olabilirsiniz. Biliyor musunuz? Dünyadaki sorunların büyük bir kısmı evde, aile ocağında başlar. Tanrı'nın yasalarıyla oyun oynayan kişiler bu sorunları yaratmaktadır. Tanrı bu gibi davranışlara göz yuman insanı, aileyi ve hatta toplumu bile asla bereketleyemez ve bereketlemeyecektir de. Bundan emin olabilirsiniz. Bu nedenle özellikle evlilik bağına çok çok önem vermeliyiz. Evliliği kuran Tanrı'dır ve evlilik kutsal bir kurumdur. Çünkü Tanrı kurmuştur. Evlilik hayatını kutsal görmeliyiz ve sadık kalmalıyız evlilik hayatında. Evlilik yatağını hiçbir şekilde kirletmemeliyiz. Dediğim gibi çünkü kutsal bir bağdır evlilik bağı.